Ayrım 6. Karanlık Zamanların Şarkısı. Güney Gönenç. Sayfa 63. Mübeccel Kıray, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden 1944'te mezun oldu. Muzaffer Şerif Başoğlu, Behice Boran, Niyazi Berkes gibi hocaların etkisiyle sosyolojiye yöneldi. Behice Boran'ın danışmanlığı altında lisansüstü eğitimine başladı. 2 yıl sonra danışmanı aracılığıyla ABD'ye gönderildi. 1950'de Northwestern Üniversitesi'nden sosyoloji antropoloji doktorasını aldı ve Türkiye'ye döndü. Ama hocaları Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden uzaklaştırılmışlardı. Mübeccel Kıra'ya DTCF'de İstanbul Üniversitesi'de görev vermedi. 1952'de eşiyle birlikte hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tutuklandı. 20 ay sonra mahkemeye çıkarıldı ve ilk duruşmada serbest bırakıldı. Yaşamın çeşitli işlerde çalışarak sürdürme çabası içinde oldu. Sarf ettiği büyük çabalar sonucunda Gösterişçi İstihlak ve Tabakalaşma adlı çalışmasıyla 1960'da dışarıdan doçentlik ünvanı almayı başardı. Mübeccel Kıray 1961'de ODTÜ'ye girdi. Devlet Planlama Teşkilatı'nın sağladığı maddi olanaklardan yararlanarak Ereğli'de bir sosyolojik araştırmaya girişti. Amacı Ereğli'de demir-çelik fabrikası kurulmadan önceki toplumsal yapıyı belirlemekti. Ünlü yapıtı Ereğli, Ağır Sanayi'den önce bir sahil kasabası 1964. Bu çalışmanın ürünüdür. Kıray, ODTÜ'de 1965'te bölüm başkanı, 1966'da profesör oldu. London School of Economics'te konuk öğretim üyesi olarak araştırma yaptı. 1972'de Örgütleşmeyen Kent İzmir başlıklı yapıtı yayımlandı. 1973'te emekli oldu. 2 yıl İngiltere'de çalıştıktan sonra yurda döndü. 1994'te Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliğine seçildi. 2007'de yaşama veda etti. Azza Erhat, DTCF'ye Klasik Filoloji Enstitüsü'nü kurmakla görevlendirilen George Rode ile birlikte geldi. Onun öğrencisi ve ilk yıllarda çevirmeniydi. 1939'da Klasik Filoloji Asistanı olarak göreve başladı. Belçika'da klasik diller eğitimi de veren bir liseyi bitirmiş olduğu için Yunanca, Latince, Fransızca ve Almanca bilen Erhat, 1946'da doçent oldu ve 1947 yılı boşanmış olmasına rağmen bir Macarla evli olduğu ve yabancı uyruklularla evli olanların devlet memurluğu yapamayacakları gerekçesiyle görevine son verildi. Azza Erhat'ın pek çok kitabı vardır. En tanınmışları Homeros'un İlyada 1967 ve Odisea 1970 çevirileri. İki kitap da Akadir ile birlikte ile Mitoloji Sözlüğü'dür 1972. İlyada Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü'ne ve Habib Edip Törehan Bilim Ödülü'ne layık görülmüştür. Yeni Ufuklar Dergisi'nin yazarlarından biri olan Erhat, Halikarnas Balıkçısı ve Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte bu dergi çevresinde gelişen hümanist anlayışın öncüleri arasında yer aldı. 12 Mart 1971 darbesinden hemen sonra 24 yıl önce evlenip bir yıl evli kaldığı kişinin Macar olmasına ve 1965'te yaptığı bir telefon konuşmasının band kayıtlarında yer alan "Biz Sabahattin'in ve Vedat'lı bir triyoyuz" ifadesine dayanılarak gizli komünist örgüt kurma suçlamasıyla Üçnoğlu Askeri Mahkemesi'nin kararıyla tutuklandı ve Maltepe Askeri Cezaevine kapatıldı. Azra Erhat cezaevinde kaleme aldığı anılarında çocukluğunu, gençliğini, hocaları Leo Spitzer ile George Rode'yi ve o yılların coşkulu bilim ortamını olağanüstü bir dille anlatmıştır. Aynı suçlamayla tutuklananlar arasında Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol, Eyüboğlu'nun eşi İsviçreli piyanist Magdi Rufer ve Yaşar Kemal'in eşi Tilda Gökçeli de vardı. 4 ay süren cezaevi yaşamının ardından ilk celsede hepsi beraat etti. Azra Erhat 1982'de aramızdan ayrıldı. Profesör Sabahattin Eyüboğlu 27 Mayıs 1960 darbesinden hemen sonra üniversite öğretim üyeliğinden çıkarılan 147 akademisyen arasındaydı. Agop Dilaçar, Türk dili üzerindeki çalışmaların önde gelen isimlerindendir. Ana dili Ermenice'nin yanı sıra Türkçe, Latince, Yunanca, Almanca, İngilizce, Rumca, İspanyolca, Rusça ve Bulgarca biliyordu. Sofya'da Svoboden Üniversitesi'nde dil bilim dersleri vermekteyken Atatürk'ün çağrısıyla Ankara'ya geldi. Birinci Türk Dil Kurultayı'na sunduğu Türkçe, Sümerce ve Hint dilleri arasındaki rabıtalar başlıklı bildirisiyle dikkat çekti. 1932. Türk Dil Kurumu baş uzmanlığına getirildi. 1934. Atatürk'ün önerisiyle Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde asistan olduğu Dil Bilim ve Dil Bilim Tarihi derslerini üstlendi. Ne var ki kadrosu 1947'de okutmanlığa aktarıldı. 1948'de ise tümüyle kaldırıldı. Dil Açar'ın tasfiyesi fakültedeki dil bilim çalışmalarını büyük ölçüde sekteye uğrattı. Dil Açar uzun yıllar Türk Ansiklopedisi'nde baş danışman olarak çalıştı. Türk Dil Kurumu'ndaki baş uzmanlık görevini ölümüne kadar sürdürdü. Agop Dil Açar'a Dil Açar soyadını bizzat Mustafa Kemal vermiştir. Onun Ermeni kökenini gözlerden uzak tutmayı yeğleyenler onu hep A. Dil Açar olarak anmıştır. Ölümünü haber veren devlet televizyonu birkaç kısa tümceyle geçiştirdiği haberde dil bilimci Adil Açar öldü deyince dil bilimci Adil Açar da kim sorusu kafalara takılmıştır. 12 Eylül 1979. Dil Açar'ın yapıtlarından bazıları şunlardır. Türk diline genel bir bakış 1964, Dil, Diller ve Dilcilik 1968 ve Kutadgu Bilik İncelemesi 1972. Alman hocalara yönelik davranışlar. Biz çalışmanın bu bölümünde Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Türk ve Alman hocaların hangi görüşler öne sürülerek ve ne tür suçlamalarla görevlerinden atıldıklarını ortaya koymaya özen gösterdik. Alman sığınmacı profesörlerin tümü, özellikle İstanbul'dakiler ve özellikle tıp alanındakiler göz önüne alındığında bir başka boyutun da göz önünde tutulması gerektiği ortaya çıkıyor. Kişisel uyuşmazlıklar, kıskançlıklar. Kimi Alman profesörler Türk hocaların içerleme, çekememe, meslek yaşamları açısından önünde engel olarak görme gibi duygu ve davranışları karşısında kalmışlardır. Kaynaklarda buna ilişkin birçok değiniye rastlıyoruz. Örnek olmak üzere bunlardan birkaçını sıralayalım. Ünlü İtalyan fizikçi Enrico Fermi ve eşi Laura Fermi göçmen olarak gittikleri ABD'de 1949'da Chicago'ya gelen Güterbock ailesiyle yakın dostluk kurmuştu. Laura Fermi, Nazi faşist cehenneminden kaçarak başka ülkelere sığınan bilim ve sanat insanlarını anlattı. The Illustrious Immigrants adındaki kitabının Turkey, A Singular Heaven, Türkiye kendine özgü bir cennet başlıklı bölümünde şöyle diyor. Akademik yaşamlarının başlarında olan genç Türkler, Alman profesörlerin kendi hakları olan mevkileri işgal ettikleri kanısını taşıyorlar. Bu yüzden de onlara içerliyorlardı. 1948'de Ankara'dan 5 doğu bilimci ki Güterbock onlardan biriydi, 3 ay süre verilerek işlerinden atıldılar. Türkiye'ye çağrılacak Alman profesörlerin seçiminde sözleşmelerinin hazırlanmasında ve Türkiye'ye gelişlerinde önemli çaba ve katkıları olan Profesör Doktor Philip Schwarz ile görüşmesinde dönemin iktisat vekili Celal Bayar'ın söyledikleri de bu izlenimi pekiştirmektedir. Celal Bayar Bey, 1934 Mart'ın ortalarında Philip Schwarz ile görüşmüş, üniversite reformuna karşı oluşan muhalefet hakkında gazetelerdeki abartılardan ve kıskanç meslektaşların dedikodularından etkilenerek sakın yanılgıya düşmeyiniz. Gençlerimiz, kamuoyu ve yönetim sizin yanınızda. Biz, ki bunu Cumhurbaşkanı adına da söylüyorum, çalışmalarınızı takdir ediyoruz ve ilerleyerek devam etmesini bekliyoruz diyerek hükümetin desteğini iletmiştir. 1935'te geldiği Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hıfzı Sağ Enstitüsü'nde Ankara Üniversitesi'nin kurulmasından sonra da 1954'e kadar tıp fakültesinde görev yapmış olan farmakoloji profesörü Paul Plevka da Türkiye'deki çalışmalarından söz ederken şöyle demektedir. Bizim kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz elemanlar bizlerin çekilerek kendilerine yer açmamız için gittikçe daha güçlü bir biçimde baskı yapmaya başlamışlardı. Benzer bir olay da bu satırların yazarının kişisel bilgisi içindedir. 1933'te İstanbul Üniversitesi'nde 1. Cerrahi Kliniği Şefi olarak göreve başlamış olan operatör doktor Rudolf Nissen tarafından 1936'da 3 yaşındayken ameliyat edilen yazarın ameliyatında istenen başarı sağlanamamıştır. Bunun üzerine kimi hekimlerin siz Nissen hakkında görevi ihmalden ya da mesleki yetersizlikten tam anımsayamıyorum dava açın. Bize sorulacaktır. Biz de gereği gibi görüş bildiririz. Önerilerini yazarın ailesi reddetmiştir. Dünyada göğüs toraks cerrahisinin kurucusu olarak kabul edilen hem Türkiye'de hem de 1939'da gittiği ABD'de büyük bir üne kavuşan Nissen, 1948'de Albert Einstein'ın aort torbalaşımı anevrizma ameliyatında gerçekleştiren operatördür. İstanbul'daki Amerikan Elçiliği'nin ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği 14 Temmuz 1936 günlük gizli rapordan Stanford Shaw'un yaptığı alıntı da bu görüşleri pekiştirmektedir. Ankara'daki yetkililer Alman profesörlere gerekli çalışma ortamını yaratmak amacıyla her olanağı sağlıyor. Laboratuvar ve hastaneler için çok büyük paralar harcanmaktadır. Günümüz Türkiye'sinde dünyanın herhangi bir yerindeki hastanelere eşdeğer donanımı olan hastaneler görmek olanaklıdır. Anlaşıldığına göre Ankara'da Alman profesörlerin güçlü savunucuları ve koruyucuları var. İstanbul'da önemli sürtüşmeler yaşanıyor. Bir ülkenin kurulu durumda ve elemanları büyük ölçüde o ülkenin vatandaşlarından oluşan bir kurumuna çok sayıda ve bu önemde yabancı alındığında böylesi bir sonuç kaçınılmaz görünüyor. İşlerin ne raddeye geldiği İstanbul Üniversitesi Matematik Enstitüsü Direktörü ünlü matematikçi Richard von Mises'in İstanbul Üniversitesi'nden ayrılışı sürecine bakılarak da görülebilir. Bu konuda Hoss şunları yazmaktadır. 1939'da Massachusetts Institute of Technology ve Harvard Üniversitesi'nden aldığı çağrı von Mises'in tam da istediği şey olmuştur. Zira İstanbul Üniversitesi yönetiminden kendisine bildirildiğine göre enstitü görevlilerinden biri olan Hilda Geiringer ile yaşadığı aşk ilişkisinden dolayı sözleşmesi asla uzatılmayacaktır. Enstitünün Türk çalışanları bu ilişkiden rahatsız olmuşlar ve bunu yönetime bildirmişlerdir. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden Alman hocaların tasfiyesi konusunda temel motivasyonun kıskançlık olduğunu öne sürenler de var. Örneğin Son Devrim'in yazarı Nüket Aşkın bu kanıda. İlber Ortaylı da benzer kanıda olanlar arasında yer alıyor. Cogito dergisinde yayımlanan bir açık oturumdan kısa bir bölümü alıntılıyoruz. İlber Ortaylı. Sonra tabii bir dil tarih var Ankara'da. Burada bir nesil yetişti. Fakat kötü bir şey de oldu. Harp bitti, soğuk savaş ortamına girildi, bir komünizm hikayesi çıktı. Maalesef Halk Partisi'nin iki milletvekili de fakülteyi basanlar arasındadır. Ve ortam içerisinde ilk iş kıskançlıktır. Bunlar atıldı. İnşa eden insanlar rahatsız edildi. Zaten Amerika'da hazırdı herkesi toplamaya, oraya gittiler. Ayşe Erdem. Fakülteyi basan politikacılar kimlerdi? İlber Ortaylı. Behçet Kemal, Fahri Kurtuluş. Bu mebuslar rektörlüğü basıyorlar. Dil tarihin içinde o tarihte çok önemli bir olay bu. Aykut Kazancıgil. O zaman rektör olan Şevket Aziz Kansu'yu da yakalıyorlar. CHP'nin ağır topu Fahri Kurtuluş'un yukarıdaki bölümde alıntıladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi konuşmasında sarf ettiği şu sözler ve kimi başka imalar bu görüşe ağırlık kazandırıyor. Lamia Kerman'ın tezi alakalılar tarafından beğenilip takdir edilmesine rağmen Rode tarafından reddedilmiş ve ona mukabil tezi hiç de makul addedilmeyen komünist Abidin Dino'nun karısı Güzün Dino'nun tezi kabul edilmiştir. Bu bölümün sonunda bir konuya daha değineceğiz. 1960 darbesinin ardından çıkarılan 114 sayılı yasa ile üniversitelerden sorgusuz sualsiz ve hiçbir suçlama belirtilmeksizin yalnızca ad ve soyadlar sıralanarak atılan öğretim üyeleriyle 147'ler, Alman profesörlerin ilişkisi. 114 sayılı yasanın birinci maddesi şöyleydi. Ekli bir sayılı cetvelde ad ve soyadları ile kariyer ünvanları gösterilen Ankara, İstanbul, İzmir ve Atatürk Üniversiteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi mensupları öğretim üyeliği veya öğretim yardımcılığı vazifelerinden affedilmiştir. Bu yasanın hukukla ilişkisi incelenmeye değer. Bu yasada aynen Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki tasfiyede çıkartılan bütçe yasası gibi yasama erkinin yürütmeye doğrudan müdahalesi niteliğindedir. Ekli bir sayılı cetvelde ad ve soyadı yerine yalnızca soyadı yazılan ya da yalnızca asistan Slavço gibi ilk adı yazılan kişiler vardır. Şunu da belirtmek gerekir ki 1960'da İzmir Üniversitesi diye bir üniversite mevcut değildi. Bu isim olsa olsa Yunanistan'ın İzmir'i işgal ettiğinde kurmaya kalkıştığı üniversitenin adının Türkçesiydi. Yasada herhangi bir gerekçe ve suçlamaya yer verilmemiştir. Gerekçeyi açıklayan Milli Birlik Komitesi üyesi Muzaffer Karan olmuştur. A. Ömer Türkeş yazıyor. Yasanın yayınlanmasından birkaç gün sonra 2 Kasım 1960 Yeni Sabah gazetesine gerekçenin ne olduğu sorulan Milli Birlik Komitesi üyesi Yarbay Muzaffer Karan'ın şu cevabı verdiğini okuyoruz. Ahlaki ilmi ideolojisi yönünden yüz kızartıcı notlara sahip olan, bilhassa çoğu komünist, mason, kifayetsiz, cinsi sapık, Kürt devleti kurmak isteyen, asistanlarını metres olarak kullanan, doçentin yazdığı kitaba imzasını koyan, senede 3-5 kere fakülteye uğrayan üyeleri görevlerinden affettik. Aşağıda üniversiteden atılan bu 147 öğretim üyesinden Alman profesörlerin rahleyi tedrisinden feyz almış olan, belirleyebildiğimiz 31 kişinin ve hocaları olan Alman profesörlerin adlarını içeren bir dizelge veriyoruz. Bu dizelgenin asla bir savun kanıtı olamayacağının bilincindeyiz. Ne var ki bu konunun ileride araştırmacılar tarafından ele alınabileceği umudu derlediğimiz bu bilgiyi yazıya dökmemize neden oldu. Atılan öğretim üyeleriyle öğrencisi olduğu Alman hoca iki sayfada da aynı numara ile belirtilmiştir. Atılan 147'lik öğretim üyesi. 1. Profesör Doktor Kamil Akol. 2. Profesör Doktor Fahri Aral. 3. Profesör Doktor Halil Aslanlı. 4. Profesör Doktor Kemal Ahmet Aru. 5. Doçent Doktor S. Bayramoğlu. Bak not 1. Yasada hukuka aykırı biçimde S. Bayramoğlu olarak belirtilip görevden atılan kişi eğer doçent doktor Saadet Bayramoğlu ise. 6. Profesör Doktor Süheyla Bayram. 7. Profesör Doktor Naci Bengisu. 8. Doçent Doktor İbrahim Berkan. 9. Doçent Doktor Ferhan Berker. 10. Profesör Doktor Ahmet Tevfik Berkman. 11. Profesör Doktor Emin Bilgeç. 12. Profesör Doktor Halit Çambel. 13. Profesör Doktor Ekrem Şerif Egeli. 14. Doçent Doktor Türkan Erbengi. 15. Profesör Doktor Muhittin Erel. 16. Profesör Doktor Naşit Erez. 17. Profesör Doktor Sabahattin Eyüboğlu. 18. Profesör Doktor Muhterem Gökmen. 19. Doçent Doktor Mehpare Heilbron. 21. Profesör Doktor Mina Irgat Urgan. 22. Doçent Doktor Zahit İmre. 23. Profesör Doktor Cevdet Kerim İncedayı. 24. Profesör Doktor İzzet Kantemir. 25. Profesör Doktor Tevfik Remzi Kazancıgil. 26. Profesör Doktor Üveyiz Maskar. 27. Profesör Doktor Takiyettin Mengüşoğlu. 28. Doçent Doktor S. Niger. Bakınız not 2. Yasada hukuka aykırı biçimde S. Niger olarak belirtilip görevden atılan kişi eğer Doçent Doktor Suat Niger ise. 29. Profesör Doktor Fuat Sezgin. 30. Profesör Doktor Ekrem Behçet Tezel. 31. Doçent Doktor Memduh Yasa. Alman hocalar. 1. Wilhelm Liebmann. 2. Rudolf Nissen. 3. Ernst Hisch. 4. Gustav Olsner. 5. Kurt Coswig. 6. Erich Auerbach Leo Spitzer 7. Joseph Iger Scheimer 8. Wilhelm Liebmann 9. Erich Frank, Kurt Steinitz ve benzeri 10. Frederick Dessau, Karl Weisglass 11. Hans Güterbock, Benno Landsberger 12. Helmut Bosser, Kurt Bitter, bakınız not 1. Profesör Bosser ve Prof. Bitter sığınmacı değildir. 13. Erich Frank, Kurt Steinitz 14. Tibor Petherfi 15. Julius Hirsch 16. Wilhelm Liebmann 17. Leo Spitzer 18. Frederick Dessau, Max Schgalzer 19. Alfred Heilbronn 20. Hans Reichenbach, Wilhelm Peters 21. Leo Spitzer 22. Andreas Schwarz 23. Bertha Ottenstein 24. Paul Pleuka 25. Wilhelm Deibmann 26. Siegfried Aberndorfer, Tibor Petherfi 27. Ernst von Aster 28. Kurt Kosvik 29. Helmut Ritter 30. Karl Hellmann 31. Fritz Neumark. 6. ayrımın sonu sayfa 71.